Tefsir Saati. Doktor Adem Ergül. Doktor Adem Ergül'le Tefsir Saati başlıyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Pek muhterem kardeşlerim. Ali İmran suresinin 146. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz kelam-ı kadimini murad ettiği şekilde anlamayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Hayatımızı, mematımızı Kur'an'la eylesin inşallah. Ali İmran suresinde Uhud sahneleri anlatılıyor. Uhud'da bir zafiyet oldu. Bir gevşeklik oldu maalesef. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ikazlarına, prensiplerine ya da emirlerine tam ittiba edilemedi, uyulamadı. Bunun üzerine bir mağlubiyet tadılmış oldu. Bu konularla ilgili ayetler devam ediyor. Rabbimiz 146. ayette bir misal olmak üzere Müslümanların mağlup da olsalar gevşememeleri gerektiği üzerinde bir misal ortaya koyuyor. Estağfirullah. Ve keeyyin min nebiyyin qatele ma'ahu ribbiyyune ketir. Fema vehenu lima asabahum fi sabilillah ve ma da'ufu ve mestekanu. Vallahu yuhibbus sabirin. Ve keeyyin min nebiyyin qatele ma'ahu ribbiyyune ketir. Nice peygamberler geldi, geçti. Onunla beraber birçok Rabbani cihada katıldılar, kıtal ettiler, savaşa katıldılar. Fema vehenu lima asabahum fi sabilillah. Allah yolunda, Allah uğrunda yaptıkları bu cihatta başlarına gelen musibetler karşısında gevşemediler. Ve ma da'ufu, zafiyet de göstermediler. Ve mestekanu, rezil bir duruma da düşmediler. Düşmanlarına boyun da eğmediler. Vallahu yuhibbu sabirin, Allah sabredenleri sever. Şimdi burada Yüce Rabbimiz ashab-ı kirama, siz de bir peygamberin yanında savaştınız, düşmanlarla savaştınız. Savaşan sadece siz değilsiniz. Sizden önce de çok önceleri, çok peygamberler geldi. Onların da etrafında peygamberleriyle beraber savaşanları oldu. Bunlara Ribbiyyun diyor Cenab-ı Hak, Rabbaniyyun anlamındadır diyor müfessirlerimizin bir kısmı. Ribbiyyun, Allah'a ram olan, adeta kendini her an Rabbine nispet eden, Rabbin eri olan diyelim, Allah askeri diyebileceğimiz, kendi malını, canını Allah'a nispet ederek, biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz şuuruyla, böyle bir sürekli Allah merkezli bir hayat anlayışı olan kimseler, Allah'a kulluk yapanlar diye kısaca Rabbaniyyun o şekilde tercüme ediliveriyor ama bunun daha ötesinde manaları var. Kendini Rabbine nispet eden. Yani ben onun kuluyum ve ben madem ki onun kuluyum öyleyse her şeyimle onunum anlayış. Adeta şöyle de denilmiş oluyor sanki. Hem de bu Rabbaniyyun'dan medihle bahsedildiğine göre, Cenab-ı Hak methettiğine göre, ey sahabe-i kiram, Uhud'dakiler. Çünkü Uhud'da gerçekten bir Efendimizin emri tutulmadı. O Ayne'in geçidindeki okçular nöbetlerini tabiri caizse terk ettiler. Nöbet yerini terk ettiler. Büyük bir çoğunluk itibariyle. Cenab-ı Hak da önceki peygamberler döneminde o sadık müminleri, Rabbani diye ifade ettiği müminleri örnek göstererek siz de Rabbaniler olmalıydınız diyerek adeta o gevşeklik gösterenlere yönelik ufak bir sitem var ayette. İçinde bir böyle bir telmih var. Gerçekten tabii efendim uzaktan değerlendirmek kolay ama o savaş hali, o can pazarı nasıl bir pazardır? Elbette Bedir arslanları olarak sahabe-i kiram radıyallahu anhüm Allah onlardan razı olmuştur. Büyük bir medhem asar olmuşlardır. Muhtemelen Uhud'da biraz daha yeni Müslüman olan Ensar-ı Kiram'dan olsun, belki civardan var mıydı onu kaynaklarımız tam bildirmiyor. Ama daha çok Medineli Müslümanlardan. İçlerinde münafık diyebileceğimiz kimselerin de var olduğu tarih kitaplarında beyan ediliyor. Öyle olunca burada Yüce Rabbimiz peygamberle beraber bulunanlara ayrı bir sanki sorumluluk yüklemiş oluyor. Ve siz de daha önceki peygamberlerin yanındaki Rabbaniler gibi olmalısınız diye bir örnek gösteriliyor. Burada o Rabbani olmak, Ribbiyyun olmak, bazı alimlerimiz Rabbani kelimesiyle Ribbiyyun kelimesini ayrı mütalaa ediyorlar, ayrı değerlendiriyorlar. Rabbani, ilimle başkalarını eğiten alimler, arifler, veliler, sadık önderler anlamına geliyor. Ribbiyyun ise daha çok Rabbani alimler eliyle eğitilen kimseler, halk anlaşılıyor. Ama her halükarda da ister eğitim veren olsun, ister eğitim alan olsun, tam olarak kendini Rabbine adayan, adeta her an Rabbi ile beraber olduğu şuurunda olan veya şöyle de diyebilirsiniz, malını da canını da Allah'a adamış gerçek kullar. Yüce Rabbimiz peygamberin yanına böylelerini yakıştırıyor. Böylelerini yakıştırıyor. Ve burada ashab-ı kiramı tabii terbiye de var aynı zamanda. Tezkiye, terbiye dediğimiz eğitim meselesi de var. Buradan birçok hikmet çıkarmak mümkün. Gerçekten Yüce Rabbimiz kullarının Rabbaniler olmasını istiyor. Yani her halükarda kendine gerçekten zat-ı uluhiyetine her şeyiyle bağlanmış, adanmış, hak yoluna ram olmuş kimseler olması isteniyor. Burada bazı kıraatlerde ve ke'eyyim min nebiyyin katile şeklinde değil de ve ke'eyyim min nebiyyin kutile me'ahu ribbiyyune kethir diye de efendim okunmuş bazı kıraatlerde. O zaman mana beraberinde Rabbaniler olan nice peygamberler öldürülmüştü anlamı geliyor. Bu anlam söz konusu olduğunda da deniliyor ki Uhud'da hatırlanacağı üzere peygamber öldürüldü diye bir şaiye çıkarıldı. O İbn-i Kamiye denilen adam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yaralamıştı. Mus'ab bin Ümeyr'i öldürdüğünde de peygamberi öldürdüğünü zannederek peygamber öldü ya da Muhammed öldürüldü diyerek nara atınca Müslümanların birçoğunda gerçekten bir gevşeklik hali zuhur etti. Peygamber öldükten sonra artık yaşamanın ne anlamı var diyerek adeta savaşı bırakma temayülleri ortaya çıktı. Böyle yapıldığı zaman, böyle anlaşıldığı zaman gerçekten o hadiseye işaret anlaşılıyor. Yani adeta şöyle denilmiş oluyor o zaman bu ayet-i kerimede. Evet, daha önce de peygamberler öldürüldü. Beraberlerinde Rabbaniler olduğu halde. Ama onların hiçbiri فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah uğrunda, Allah yolunda başlarına gelen musibet sebebiyle gevşemediler. وَمَا ضَعُفُ işte zafiyet, zayıflık emaresi göstermediler. وَمَا اسْتَكَانُوا hemen küfre, kafire teslim olmadılar. Zille tabiri caizse izzetlerini terk etmediler. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِر۪ينَ Allah da sabredenleri sever. Sanki şöyle denilmiş oldu. Evet, peygamber öldürülmedi ama öldürülmüş olabilirdi. Ey müminler, peygamber de öldürülmüş olabilirdi. Ama siz neden gevşediniz, gevşememeliydiniz diyerek adeta Uhud'daki o sahne sebebiyle, o durum sebebiyle yine peygamberimizin etrafında Uhud'da bulunan o askerlere yönelik böyle bir yine tariz var, yine bir hafif bir sitem var Yüce Rabbimizin. Nitekim daha önceki ayetlerde de geçti. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ diye. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ اَفَاِمْ مَاتَ اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ Hani Muhammed bir peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçmiştir. O ölür ya da öldürülürse siz geriye mi döneceksiniz ökçelerinizin üzerine diye Cenab-ı Hak sormuştu. Sanki bu ayette o ayetle benzerlik arz ediyor adeta. Eğer kutile diye okunursa ve keeyyin min nebiyyin kutile me'ahu ribbiyyune kethir. Yukarıdaki ayete bakarsak ya da Uhud'daki o manzaraya bakarsak kutile okunması ve bu şekilde mana verilmesi de gerçekten ayetin akışına uyuyor. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Uhud'da öldürülmediği nazar itibara alındığında ki öldürülmemiştir Resulullah. O zaman daha önceki verdiğimiz mana daha esas oluyor. Katile yani katile savaştı demek. Nice gelip geçen peygamberlerle beraber nice nice Rabbaniler, çok sayıda Rabbaniler birlikte kıtal ettiler. Düşmanlarıyla savaştılar. Onların hiçbiri yara aldıkları zaman, başlarına bir musibet geldiği zaman gevşemediler Allah yolunda. Burada bir şey çıkıyor. Tabii birçok ayet, her bir ayet aslında bizim hayatımıza yönelik nice nice ibretler ve hikmetler ihtiva ediyor. Allah yolunda bir şekilde başımıza bir şeyler gelirse, madem ki Allah yolundayız, orada gevşememek gerektiğini Yüce Rabbimiz bize hatırlatıyor. Allah yolunda başa gelen musibet, bela türü şeyler her neyse, bunu ölüme kadar giden şeyler olur, musibetler olabilir. Bir takım sıkıntılar söz konusu olabilir. Burada gevşememek gerektiğini, zafiyet göstermemek gerektiğini, zillete düçar olmamak, boyun eğmemek yani Allah düşmanlarına boyun eğmemek gerektiğini Yüce Rabbimiz efendim apaçık bir şekilde burada bizi bu noktada uyarıyor. Gerçekten her türlü mücahedede gerek düşmanla mücahedede cihatta gerek insan kendi nefisle mücahedesinde gerekse hayır işlerinde işte bu vakıf çalışmaları olur, dernek çalışmaları olur, daha başka faaliyetler olur. Bu nevi faaliyetlerde, hayır işlerinde başa bir musibet, bela ya da ufak bir sıkıntı geliverdiği zaman insanlar çoğu zaman çözülürler. Çözülürler. Eğer tabii bulunduğunuz ortam, bulunduğunuz hizmet, yaptığınız iş Allah yolunda bir işse, Allah için yola çıkmış iseniz Yüce Rabbimiz orada gevşemenin doğru olmadığını, hatta başınızdaki öncü lider ölse, öldürülse bile madem ki yol hakikattir, madem ki yapılan iş hayırdır, madem ki yapılan iş Allah uğrunda yapılan bir iştir, bir hizmettir, orada sebat etmek gerektiğini, sabretmek gerektiğini, zafiyet göstermemek gerektiğini, dağılmamak gerektiğini Yüce Rabbimiz apaçık bir şekilde burada aslında öğretiyor, daha doğrusu kullarını tedip ediyor, edeplendiriyor. Yıllar önce bir abimiz rahmetli Musa Efendi Hazretleri'nin bir hatırasını anlatmışlardı. Bir ara dedi, mübareğin evinde bulunuyorduk köşkte. Vakıftan da çalışan birkaç arkadaş vardı. Orada muhterem Musa Efendi Hazretleri buyurdular ki, vakıf işleri zordur demiş. Vakıf işleri zordur. Yokuş çıkmak gibidir hayır işleri. Kimisi başlangıçta birçok insan gelir hizmet edelim diye. Ama zaman içerisinde kimisi demiş yorulur gider. Kimisi kırılır gider. Kimisi küser gider. Kimisi soğur gider. Etrafta kimse kalmayı verir demiş mübarek. Aslında her hayır işinde gerçekten sebat etmek kolay bir şey değildir. Çünkü hayır yapmak isteyen insana cin şeytanları musallat olduğu gibi insan şeytanları da musallat olur. İçerideki nefis de musallat olur. Çoğu zaman çözülmeler olur. İrade uzun süre devam ettirilemez. Manevi cihat dediğimiz nefisle tezkiyede de böyledir. O da bir cihattır malum. O cihatta da insan bazen sıkı tutar, işi sıkı tutar. Ama zaman içerisinde yine gevşemeler, zafiyet göstermeler, çözülmeler meydana gelir. Fakat bu çözülmeler ve gevşemeler, zafiyet göstermeler sonuçta bir insana bir zilleti tattırır aslında. Farklı bir zilleti tattırır. Mağlubiyeti tattırır. Halbuki Yüce Rabbimiz "Vallahu yuhibbus sabirin" buyurarak, Allah sabredenleri sever buyurarak, gerek zahiri düşman dediğimiz işte İslam düşmanlarıyla mücadelede, mücahedede, cihatta, savaşta olsun, başka şekillerde olsun, gerek onlarla cihatta, gerekse nefsimizle cihatta, gerekse de hayır işlerine sebatla devam etmekte sabır göstermek gerektiğini bu ayet-i kerimeden bize tekrar hatırlatmış oluyor, öğretmiş oluyor Rabbimiz. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاِسْرَافَنَا ف۪ي اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِر۪ينَ Onlar işte gevşeklik göstermediler, zafiyet göstermediler ve düşmana boyun eğmediler. Ancak şöyle söylediler diyor hocam. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ Onların sanki hiçbir farklı bir değerlendirmeleri bile olmamış. Bu tür başlarına bir bela, musibet geldiği zaman dedikleri şu olmuş. O da dua sadece. Demişler ki sözleri, Rabbena gfir lena zunubena. Ey Allah'ım, bizim hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Ve israfena fi emrina. Bu işimizde, şu önümüzdeki yaptığımız işte, kıtalse kıtal, cihatse cihat. Bu noktada Allah'ım, haddi aşmalarımızı, aşırılıklarımızı ya Rabbi bağışla. Ayaklarımızı kaydırma. Ve sebbit akdamena. Ayaklarımızı kaydırma, sabit kıl Allah'ım. Sırat-ı müstakim üzere sabit kıl. Olması gereken nokta her neyse onda sabit kıl. Ve ansurna alel kavmil kafirin. Ve kafirler topluluğuna karşı bize de yardım et, zafer nasip et. Onlar sadece böyle dediler diyor Cenab-ı Hak. Tabiri caizse farklı değerlendirmelere gitmediler. Şöyle fısıltılar oldu Uhud'da. Münafıklar dediler ki, yahu peygamber gerçek peygamber olsaydı öldürülmezdi zaten. Biz işte gerçek hakkı temsil eden ordu biz isek mağlup olmazdık. Demek ki bir şey var. Bakınız çok farklı değerlendirmelere giriyor insan. Mağlubiyet psikolojisinde bunların hepsi var. Onun için Cenab-ı Hak da adeta onların ileri geri bu nevi kendi aralarındaki farklı farklı değerlendirmelerine yönelik birçok değerlendirme de yapılmıştır. Belki orada hani tecrübeliler demişlerdi ki ya Medine'den çıkmayalım arkadaşlar. Medine'den çıkmayalım, savunma harbi yapalım demişlerdi. Gençler de çıkalım meydana demişlerdi. Muhtemelen birbirlerini suçlama da yapmış olabilirler. Ya biz size dedik arkadaşlar çıkmayalım. İşte peygamberin reyi de böyleydi. İçtihadı da görüşü de buydu. Medine'de savunma harbi yapmalıydı gibi birçok değerlendirme yapmışlardır. Kendi kendilerine de olmuştur bu aralarında muhtemelen. Cenab-ı Hak da adeta dillerini tutmaları gerektiğini bir yönüyle. Eğer diyeceklerse bir söz söyleyeceklerse, ağızlarından bir kelime çıkacaksa, bak bu Rabbanilerin çıktığı gibi çıkması gerektiği. Burada onlar Rabbena gıfir lena zunubena diyerek, Allah'ım bu musibet madem ki bize geldi, herhalde bizim bir suçumuz var. Bizim bir günahımız var. Bizim bu günahımızı bağışla ya Rabbi. Böyle söylemişler. Çünkü başka ayetlerden de görüyoruz ki Rabbimiz şöyle buyurur. Mâ asâbeke min hasenetin fe min Allah ve mâ asâbeke min seyyiyetin fe min nefsik. Sana bir güzellik gelirse bu Allah'ın sana bu lütfudur diyor. Bir musibet gelirse de bu senden kaynaklanıyor demektir diyor Yüce Rabbimiz. İnsan, öyleyse başımıza gelen bir takım bela ve musibetler dediğimiz şeyler elbette bize imtihan için de gelebilir, nefsimizi daha arıtmak için de gelebilir, nefsimizdeki bir kusurdan dolayı da gelebilir. Her halükarda böyle dua etmek gerekiyor. Başa bir musibet geldiği zaman, hele hele Allah yolunda bir musibet geldiği zaman bu duayı dilimize virt edilmemiz gerekiyor. Allahu alem. Cenab-ı Hak bize bunu örnek gösterdiğine göre Rabbena gıfir lena zunubena ve israfena fi emrina. Şimdi Uhud'daki yaşanan hadiseden yola çıkarsak, oradaki günah nedir? Oradaki günah peygamberin emrine tam itaat edememektir. Peygamberimiz aman bu vadiyi terk etmeyin. Biz galip de olsak terk etmeyin, mağlup da olsak terk etmeyin. Hatta kuşlar bizim bedenlerimizi gagalayıp etlerimizi paramparça ettiklerini görseniz bile burayı terk etmeyin dediği halde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir talimat verdiği halde, onlar bu talimatın gereğini yerine getirmemekle emre itaat etmemiş oldular. Böylece bir günahın içine düştüler. Bu bakımdan Cenab-ı Hak adeta başınıza diyor böyle bir musibet geldiyse, bir zünüp var ortada, bir günah var ortada. Yapmanız gereken bir şeyi yapmamışsınız. Yapmamanız gereken bir şeyi yapmış durumda olabilirsiniz. Bu bakımdan daha önceki Rabbanilerin yaptığı dua gibi siz de böyle yapın dercesine bu edebi bize öğretiyor. Rabbena gıfir lena zünubena, Allah'ım. Hatta zünub kelimesini küçük günahlar diye bazı müfessirlerimiz öyle anlıyorlar. Ve israfena fi emrina da büyük günahlar olarak yorumluyorlar. Ancak burada sanki zünub hem büyüğe hem küçüğe zaman zaman kullanılabilen bir kavram. Allah'ım bütün günahlarımızı, hatalarımızı, öbürünü de hatalarımız diyebiliriz. Ve israfena fi emrina, şu yaptığımız işte aşırılıklarımızı, haddi aşmamızı, yapmamız gerekeni yapmamamızı bağışla Allah'ım. Biz suçluyuz demek istiyoruz. Hem günaha girdik hem de gereği gibi sebat etmedik, gereği gibi efendim üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmedik diyerek Allah'tan bağışlanma dileyen cümlelerle ona yalvarmak gerektiğine işaret ediliyor. Ve sebbit akdamena, bir de ya Rabbi ayaklarımızı kaydırma. Gerek savaşta, eskiden tabii savaşlar daha çok mevziden geri kaçmamak orada çok daha önemliydi. Şimdiki gibi böyle çok büyük silahlı harpler olmadığı için orada geri gitmek ancak bir şartla caiz. Geri gitmek, kaçar gibi görünmek. Bir başka hile, harpte hile yapacaksan, bir başka manevra yapacaksan tamam, o manevra çerçevesinde geri gidebilirsin. Ama normal şartlar altında öyle kale gibi durmak önemlidir. O dönemki normal zahiri savaşlarda. Fakat bu tabi sadece bizim ceset itibariyle şu ayaklarımızın sabit durması değil, Cenab-ı Hakk'ın bizler için gösterdiği çerçevede kalabilmek, hududullah dediğimiz Allah'ın çizdiği çerçevenin içerisinde kalabilme sebatıdır demek daha doğru olur. Ve sebbit akdamena, ayaklarımızı kaydırma. Yani ya Rabbi bizi sırat-ı müstakimden ayırma. Olmamız gereken hal, durum, davranış, ahlak, edep, nezaket her neyse ayaklarımızı orada sabitle Allah'ım. Duygularımızı sabitle. Çünkü zor zamanda insanın düşünceleri ve duyguları da sapmaya başlar. Farklı farklı düşünceler gelir. Şeytan farklı vesveseler verir. İnsanın güzel güzel duyguları, imani duyguları, Allah'a karşı hüsnü zanları bozulur. Resulullah'a karşı hüsnü zanları bozulur. O bakımdan وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا da hem fikri diyelim kaymalara karşı, hem hissi kaymalara karşı, duygusal kaymalara karşı, hem de fiili kaymalara karşı, her birine karşı Allah'tan sebat dilemek, Allah'tan istikrarlı bir çizgide durmayı dilemek burada bize öğüt olarak veriliyor. وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَاَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Kafirler topluluğuna karşı da bize yardım et, bize zafer ver Rabbimiz diye. Onlar diyor, sadece onların sözleri bu dualardan ibaret oldu. Adeta kusurlarını itiraf ettiler. Rablerinden mağfiret dilediler. Ve düşmana karşı zafer dilediler. Cenab-ı Hak da onlara tabii bu dilemelerinin karşılığında فَآتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا ve husne sevabil ahira. Allah da dünyevi karşılığı ve ahiretin güzel karşılığını onlara verdi. Dünyevi karşılık nedir? Dünyevi karşılık diyorlar ki zaferdir, ganimettir. Yani savaş söz konusu olduğu zaman. Dünyada bu sebatkarlıklarının, sabırlarının karşılığını zafer olarak Allah onlara lütfetti. Ahiretteki karşılık ise daha güzel olacak. Onları da Cenab-ı Hak onlara verecek. Böyle bir edep ve nezaket göstermelerinin karşılığını hem dünyada hem de ahirette almış olacaklar. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah da ihsan erbabını sever. Yani sürekli güzellikler ortaya koyanı sever Allah. Sürekli Allah görüyormuşçasına, Allah'ı görüyormuşçasına bir kulluk sergileyenleri sever Allah. İhsan, muhsinin kelimesi bunların hepsini ihtiva ediyor. Sürekli Allah'ın gözetimi altında olduklarının farkında olanları Allah sever. Muhsin kelimesi aynı zamanda yaptığını sağlam yapan, güzel yapan anlamına geldiğine göre şöyle de diyebiliriz. Allah o yaptıklarını en güzel yapanları sever. Yaptıklarını en güzel bir şekilde yapan ve Allah'ın kendilerini gözettiğinin farkında olan, Allah'ı görüyormuşçasına iş yapanları Allah sever. Bütün bunlar aslında bu ayet-i kerimeler sanki müminlere, Müslümanlara, Allah yolunda çalışanlara, cihad edenlere yönelik bir edep talimi. Mağlubiyette edep nasıl olacak onu gösteriyor Cenab-ı Hak. Yani zaferde edebin ayrı prensipleri var. Mağlubiyette edebin ayrı prensipleri var. Mağlup olunca da bu şekilde istiğfara ve duaya sarılmalı. Kendi hatalarımıza nerede hata yaptık ona kilitlenmeli denilebilir. 149. ayet. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İn tuti'ullezine keferu yeruddukum ala a'kabikum fetengalibu hasirin. Ey iman edenler. Eğer inkar edenlere, kafirlere itaat edecek olursanız sizi ökçeleriniz üzere gerisin geriye döndürürler. Yani yeniden küfre döndürürler. Burada da yine Uhud'la ilgili şöyle müfessirlerimiz açıklama yapıyorlar. Peygamber öldü haberi yayılmaya başlayınca münafıklar demişler ki ya gidelim Ebu Süfyan'a. 3-5'te Müslüman'a söylemişler. Ebu Süfyan o zaman tabii Mekke ordusunun komutanı. Gidelim, af dileyelim. Artık biz de vazgeçtik bu davadan diyelim. Diyerek böyle bir görüş ortaya atılmış. Yani güce teslim olacak. kafirler topluluğuna teslim olacaklar. Münafıklar bunu kurguluyorlar bu şekilde. 3-5 demek ki mümin de herhalde tahmin ediyorum böyle bir tezvirata, böyle bir teklife en azından sustular. Öyle söyleyelim. Cenab-ı Hak da hemen ikaz ediyor. Tabii bu ayet ille sadece bu sebebin üzül dediğimiz o hadiseyle ilgili olmayabilir. Çok genel bir kaide koyuyor. Genel bir prensip koyuyor zaten Yüce Rabbimiz. Ve ey iman edenler, eğer diyor kafirlere itaat edecek olursanız, onların boyunduruğu altına girecek olursanız, sizi gerisin geriye döndürürler onlar. Ve sonra feten galibu hasirin, hepiniz kaybedenlerden olursunuz. Hepiniz kaybedersiniz. Burada savaş hallerinde, hani bir dönem ülkemizde de olmuş ya, mandacılık demişler. Mandacılığı kabul etsek mi acaba? Ne demek? Müstemleke haline dönüşelim. İşte güçlü devletlerden birinin koruması altına girelim. Bizi o korusun. Böyle bir fikrin netice itibariyle insanı İslam'dan, imandan, Müslümanlıktan neyse uzaklaştıracağına, toplumu uzaklaştıracağına da burada işaret var. Yani müstemleke dediğimiz o güçlü devletlerin kontrolüne giren mümin devletlerde, mümin topluluklarda zamanla iman kalmaz. Zamanla İslam kalmaz. Zamanla kafirleşir. Nitekim birçok İslam toplumunda benzer tarzda şeyler de olmuştur. İşte İspanya'da, Endülüs'te ve benzeri yerlerde olmuştur. Elhamdülillah ülkemiz öyle bir mandacılık sistemini kabul etmemiş o dönemde. Ama bazı bölgelere bakıyorsunuz, işte kimisi İngiliz müstemlekesi olmuş, kimisi Fransız müstemlekesi olmuş. Ya sonuçta kendilerine benzetmişler, çocuklarını benzetmişler. Zaman içerisinde bir nesil, iki nesil, üç nesil sonra hepsi değişmeye, dönüşmeye başlamış. Yüce Rabbimiz adeta hiçbir noktada, hiçbir konuda müminler topluluğunun kafirlerin boyunduruğu altına girmemesi gerektiğini burada da ikaz etmiş oluyor. Siz zahiren kazanmış gibi görünseniz bile hakikatte en büyük kayba uğrayacaksınız diyerek feten galibu hasirin, hepiniz hüsrana uğrayanlardan olursunuz. Topluca hepiniz erirsiniz, kaybolursunuz. Hadi diyelim itaat etmediniz, canınız gitti. Neticede şehit oldunuz, ebedi aleminizi yine kurtardınız. O bakımdan siz kısa dönemde, kısa devrede zahiren kazanmış gibi, kazançlı çıkmış gibi görünseniz bile hakikatte büyük bir kaybın içine düşeceksiniz anlamında ciddi bir ikaz. Yani müminler topluluğunu Yüce Rabbimiz bu konuda açık ve seçik uyarmış oluyor. اِنْ تُضِيُوا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ, sizi ökçeleriniz üzere gerisin geriye çevirirler ve hepiniz hüsrana uğrayanlardan, kaybedenlerden olursunuz. Belillahu mevlakum, bilakis sizin mevlanız Allah'tır. Yani sizin koruyucunuz, kollayıcınız, dostunuz, işlerinize havale edeceğiniz, kendisine sığınacağınız ancak Allah'tır. Allah'a sığının diyor. Başka mevlalar aramayın. Yani başka efendiler aramayın. Mevla kelimesi hem efendi anlamına gelir, hem dost anlamına gelir, hem veli anlamına gelir. Veli yülümur, yani işleri evirip çeviren kişi anlamına gelir. Burada Yüce Rabbimiz Allah'a güvenip dayanın yalnız diyor. Allah'ı dost olarak görün, Allah'ı sığınak olarak Allah'ı görün, dayanak olarak Allah'ı görün. Çünkü sizin Mevlanız odur, Allah'tır. Belillahu mevlakum. Kendinize bir efendi lazımsa, Müslüman Allah'tan başka efendisi, Allah'tan başka üstünde amir, hakimi, Allah'tan başka böyle bir önünde boyun eğeceği bir güç tasavvur olunamaz, olunmamalıdır. Siz Mevla olarak yalnız Allah'ı görün. Ve huve hayrul nasirin, o yardım edenlerin en üstünü odur diyor Cenab-ı Hak. Zaferi verecek olan odur. Siz ilk planda işte şu güce, bu güce yaslanmayı düşünebilirsiniz. Sakın öyle bir fikri kargaşanın içine düşmeyin. Gönlünüz kaymasın. Yalnız Allah'ı Mevla bilin. Allah'a dayanın. Allah'a güvenin, size yardımcı lazımsa en üstün yardımcı Allah'tır diyerek Yüce Rabbimiz Zat-ı Uluhiyetinin efendim müminlerin ve kullarının en büyük yardımcısı olduğunu beyan buyurmuş oluyor. Senülki fi kulubillezine keferur rübe. Biz diyor, biz Azimüşşan o kafirlerin kalplerine dehşet bir korku koyacağız, bırakacağız. Er-rub kelimesi Arapçada kalbi, gönlü dolduran korku, yüreği dolduran korku demek. Yani adamın içi ürperiyor adeta. Böyle bir ufak bir korku değil. Büyük bir korku. Yüreklerini dolduran bir korkuyu Allah onların, kafirlerin kalplerine biz bırakacağız. Niçin? Hangi sebeple onlar böyle bir korkuyla karşı karşıya gelecekler? Bima eşrakû billâh mâ lem yunezzil bihi sultâne. Allah'ın kendisi hakkında hiçbir delil indirmediği, hiçbir hüccet indirmediği şeyleri Allah'a şirk koşmaları sebebiyle, müşrik olmaları sebebiyle Allah onların kalplerine büyük bir korku bırakacağını beyan ediyor. Demek ki aslında şirk ya da müşrik diyelim, müşrik gönlü çok da mutmain olan bir adam değil. Zaten batıl üzere bulunduğu için gönlünden korku eksik olmuyor, olmayacak da. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine verilen özelliklerden bir tanesi de buyurur ki Efendimiz, ben der bir aylık mesafeden düşmanın kalbine korku bırakılmakla yardım olundum der. Yani Yüce Rabbimiz demek ki mümin insan Allah'a tam güvenip dayanırsa, Mevla olarak yalnız Allah'ı görür bilirse, onun düşmanına karşı Yüce Rabbimiz bizim görmediğimiz ordularla, meleklerle o kimsenin kalbine korku bırakıyor. Nitekim Uhud'da da oldu bu. Nasıl oldu? Uhud'da Müslümanlar tabii 70 tane şehit verdiler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaralandı. Tabiri caizse bir mağlubiyet artık ve perişanlık ortaya çıkmış oldu. Sonra da ayrıldılar Mekke müşrikleri. Sevinerek işte zafer şeysiyle oradan uzaklaştılar. Sonra Ebu Süfyan dedi ki yahu biz ne yaptık dedi. Adamlara zayiat verdirdik. Yani madem bu kadar dedi galip geldik, niye bitirmedik bunları? Hepsini sıfırdan kesip bitirseydik. Dönelim dediler. Dönelim, tekrar üzerlerine gidelim. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de Cebrail vahiy getirmişti. Ordu takip edilsin diye. Mekke'ye doğru gidenlerin peşlerine düşülsün diye. Yaralı yaralı Müslümanlar gerçekten Efendimiz'in çağrısına uydular. Onlar da takip için Hamraul Esed denilen yere kadar takip etmeyi planladılar. Sonra o düşman ordusu içine korku düştü. Dediler ki ya şu zaferi elde etmişken ne olur ne olmaz diyerek vazgeçtiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hatta sahabesine, o askerlerine gece vakti 500 yerde odun toplayıp şey yaktırdı. Efendim, yani ateş yaktırdı ki onların gözleri korksun aynı zamanda. Ve onlar dediler ki ya Muhammed dediler sallallahu aleyhi ve sellem. Herhalde yeni birilerini, takviye kuvvetlerini toplayıp gelmiş, üzerimize doğru geliyor deyip bir an önce kaçtılar. Cenab-ı Hak tabi işte onların, kafirlerin kalplerine biz korku bırakacağız diye de burada beyan buyurduğuna göre müminler aslında bu anlamda Rablerine güvenip tam dayanırlar ve üzerlerine düşen sorumlulukları, sayıları ne olursa olsun, imkanları ne olursa olsun, kendi imkanları ve iktidarları ölçüsünde en güzel bir şekilde hazırlanır ve kafirlere karşı bu anlamda bir mücadelenin içine, cihadın içine tam girecek olurlarsa Yüce Rabbimiz onların gönüllerine korku vererek az sayıdaki mümine büyük başarılar da nasip ediyor. Sünnetullah böyle. Ben diyor onların, kafirlerin kalplerine korku bırakacağım buyuruyor Cenab-ı Hak. Bırakacağız. Ve me'vâhumun nâr, o müşriklerin, Allah'a ortak koşanların Sonunda varacakları, barınacakları yer, sığınacakları yer ateş olacaktır. Cehennem ateşi. Ve bi'se mesve zalimin, zalimlerin barınağı ne kötü bir yerdir diyor. Ne kötü bir yerdir. Ne acı bir yerdir. Yani bir insanın ateşten başka gidecek bir yerinin olmaması ne acı bir şeydir. Bir insanın sonuçta varacağı yer ateş olması ne kötü bir şeydir. Mesve zalimin buyurduğuna göre Cenab-ı Hak, ateş aslında işte zalimlerin içine düşeceği bir yer. Ve bu noktada küfür de en büyük zulüm, şirk de en büyük zulüm. Nitekim inne şirke le zulmün azim buyurulmuş. Şirk en büyük zulümdür. Cenab-ı Hak onu da haber veriyor. Burada da o müşriklere zalimler vasfı tekrar verilmiş oluyor. Ne kötü zalimlerin diyor. O varacağı, barınacağı yer, sığınacağı yer. Cenab-ı Hak gerçekten cümlemizi zulmün küçüğünden büyüğünden her çeşidinden muhafaza buyursun. İnşallah Rabbimiz yalnız kendisini Mevla kabul eden, yalnız kendisini yardımcı kabul eden, salih, sadık, Rabbani müminlerden cümlemizi eylesin. Ve her bir ayetin vermek istediği hikmetlerden, mesajlardan ve öğütlerden de en güzel şekilde istifademizi Rabbimiz nasip ve müyesser eylesin efendim. Lillahi Teala'l-Fatiha.
Erkam Radyo'da Doktor Adem Ergül'le Tefsir Saati programını dinlediniz.